Ayrım 8.
Sonuçü kütlesel çekim içermedikleri ve değişik parçacıkların bağıl kütleleri gibi kuramdan çıkarılamayıp gözlemlere uyacak biçimde seçilmesi gereken bir takım nicelikleri içinde bulundukları için yetersiz kalan büyük birleşik kuramlar ya da BBK'larda birleştirilebilirler. Kütlesel çekimi öteki kuvvetlerle birleştiren bir kuram bulmanın ana zorluğu, genel göreliğin klasik yani tanecik mekaniğini içermeyen bir kuram oluşudur. Öte yandan öteki kısmi kuramlar tanecik mekaniğine temelden bağlıdırlar. Şu halde atılması gereken ilk adım genel göreliğin belirsizlik ilkesiyle bir araya getirilmesi olmalıdır. Daha önce gördüğümüz gibi bu, kara deliklerin aslında kara olmadığı ve evrenin tekilliksiz, tümüyle kendine yeterli ve sınırsız olduğu gibi olağanüstü sonuçlara vardırabilir bizi. Buradaki sonun 7. bölümde açıklandığı üzere belirsizlik ilkesinin boş uzayın bile sezilgen parçacık ve karşı parçacıklarla dolu olduğu anlamına gelmesidir. Bu çiftlerin sonsuz enerjisi olacak ve bundan dolayı Einstein'ın ünlü E eşittir mc kare denklemine göre sonsuz miktarda kütleleri olacaktı. Böylece kütlesel çekimleri evreni sonsuz küçüklüğe bükecekti. Öteki kısmi kuramlarda benzer ve görünürde saçma sonsuzluklar bulunur. Ama bu durumların hepsinde de sonsuzluklar yeniden normalleştirme denilen bir işlemle giderilirler. Bu işlem sonsuzlukların başka sonsuzluklar aracılığıyla yok edilmesini gerektirir. Bu her ne kadar matematik açıdan oldukça şüphe götürür bir yöntem ise de uygulamada gayet güzel işlemekte ve bu kuramlar çerçevesinde kullanıldığında gözlemlerle olağanüstü bir doğrulukta uyuşan hesaplar yapılabilmektedir. Ancak yeniden normalleştirmenin tam bir kuram bulma çabası açısından önemli bir sakıncası vardır. Çünkü bu durumda kütlelerin gerçek değerlerini ve kuvvetlerin gerçek şiddetini kuramdan yola çıkarak hesaplamak olanağı kalmaz. Ancak gözlemlere uyacak biçimde seçilebilirler. Belirsizlik ilkesini genel görelikle bir araya getirme girişiminde değeriyle oynayabilecek iki nicelik vardır. Kütlesel çekimin şiddeti ve evren bilimsel sabitin değeri. Ama bunlarla oynamak sonsuzlukların tümünü gidermeye yetmez. Şu halde elimizde uzay zamanın eğriliği gibi bir takım niceliklerin gerçekten sonlu olduğunu kestirebilecek bir kuram var. Ama bu niceliklerin mükemmel sonlu olduklarını zaten gözlemleyebiliyor ve ölçebiliyoruz. Genel göreliği ve belirsizlik ilkesini bir araya getirmede sorun çıkacağı bir süredir bilinmekteydi. Ama sonunda 1972'de yapılan ayrıntılı hesaplar bu sorunu doğruladı. 4 yıl sonra da süper çekim denilen bir çözüm olabileceği önerildi. Buradaki düşünce kütlesel çekim kuvvetini taşıyan ve graviton denen iki dönemli bir parçacık ile 3,5, 1, 1,5 ve 0 dönmeli öbür parçacıkları getirmekti. Bir anlamda tüm bu parçacıklar aynı süper parçacığın değişik görüntüleri olarak ele alınabilirdi. Böylece 1,5 ve 3,5 dönmeli madde parçacıkları ile 0, 1 ve 2 dönmeli kuvvet taşıyan parçacıkları birleştirilmiş oluyordu. 1,5 ve 3,5 dönmeli sezilgen parçacık karşı parçacık çiftlerinin eksi enerjileri 2, 1 ve 0 dönmeli sezilgen çiftlerin artı enerjilerini yok etme eğiliminde olacaktı. Bu, ortaya çıkabilecek sonsuzlukların çoğunun giderilmesine neden olacaktı. Ama yine de bazı sonsuzlukların kalacağından kuşku duyuluyordu. Ancak giderilmedik sonsuzlukların kalıp kalmadığını gösterecek hesaplar öyle uzun ve zordu ki kimse böyle bir işe kalkışmadı. Bilgisayar kullanılsa bile bunun en az 4 yıl alacağı ve burada birden çok hata yapma olasılığının çok yüksek olduğu düşünülüyordu. Yanıtın doğruluğundan ancak bir başkasının aynı hesabı yapıp aynı sonucu bulmasıyla emin olunabilir ki bu pek olası görünmüyordu. Bu sorunlara ve süper çekim kuramlarındaki parçacıkların gözlenen parçacıklara uymadığı gerçeğine karşın çoğu bilimci süper çekimin fiziğin birleştirilmesi sorununun doğru çözümü olduğuna inanıyordu. Ancak 1984'te bu görüş yay kuramları yönünde olağanüstü bir biçimde değişti. Bu kuramlarda temel nesneler uzayda tek bir noktayı kaplayan parçacıklar yerine sonsuz incelikte bir yay gibi uzunluktan başka boyutu olmayan şeylerdir. Bu yaylar ya uçları olan açık yaylar, ya da uçlarının birleşmesiyle bir halka gibi kapanan kapalı yaylardır. Parçacık uzayda her an tek bir noktayı kaplar. Bundan dolayı geçmişi uzay zamanda evren çizgisi denilen bir çizgiyle gösterilebilir. Öte yandan bir yay, zamanın her anında uzayda bir çizgiyi kapladığından uzaydaki geçmişi de evren yüzeyi denilen iki boyutlu bir yüzeydir. Evren yüzeyi üzerindeki herhangi bir nokta iki sayıyla belirtilebilir. Biri zamanı, öbürü de noktanın yay üzerindeki konumunu belirtir. Açık bir yayın evren yüzeyi bir şerittir. Kenarları yayın uçlarının uzay zaman içindeki yolunu çizer. Kapalı bir yayın evren yüzeyi ise bir silindir ya da borudur. Borunun kesiti yayın belli bir andaki konumunu gösteren bir daire olur. İki yay parçası birleşerek tek bir yay oluşturabilir. Açık yaylar yalnızca uç uca eklenmiş olur. Kapalı yaylar için ise durum bir pantolonun bacaklarının birleşmesine benzer. Benzer biçimde bir yay parçası iki yaya bölünebilir. Daha önce parçacık olarak düşündüğümüz şeyler yay kuramlarında sallanan bir uçurtmanın ipi üzerinde giden dalgalar gibi görülebilir. Bir parçacığın öbürü tarafından soğurulması ya da yayınlanması yayların bölünmesine ve birleşmesine karşılık gelir. Örneğin güneşin dünya üzerindeki kütlesel çekimi parçacık kuramlarında bir gravitonun güneşteki bir parçacık tarafından yayınlanıp dünyadaki bir parçacık tarafından soğurulmasıyla açıklanmaktaydı. Yay kuramında aynı süreç H biçiminde bir boruya karşılıktır. Yay kuramı ile su tesisatı arasında bir anlamda büyük benzerlik var. H'nin iki düşey kolu, güneş ve dünyadaki parçacıklara yatay parçası ise ikisi arasında yol alan gravitona karşılıktır. Yay kuramının tarihi pek ilginçtir. 1960'ların sonunda aslında güçlü kuvveti betimleyecek bir kuram bulma girişimiyle ortaya atılmıştır. Proton ve nötron gibi parçacıkların yay üzerinde dalgalar gibi görülebileceği düşüncesine dayanır. Parçacıklar arasındaki güçlü kuvvet tıpkı bir örümcek ağındaki gibi öbür yay parçalar arasındaki yaylar gibidir. Bu kuramın parçacıklar arasında gözlemlenen güçlü kuvveti verebilmesi için yayların 10 tonluk gerilmeye dayanan lastik şeritler gibi olması gerekmekteydi. 1974'te Paris'ten Joel Scherk ve California Institute of Technology'den John Schwartz yayınladıkları bir makalede yay teorisinin kütlesel kuvveti açıklayabileceğini ancak bunun için yaydaki gerilimin çok daha fazla milyon kere milyon, milyon kere milyon, milyon kere milyar birden sonra 39 sıfır ton olması gerektiğini hesapladılar. Normal uzunluk ölçülerinde yay kuramının kestirimleri genel görelilik kuramınkilerle aynı olacak ama çok küçük aralıklarda santimetrenin milyon kere milyon, milyon kere milyarda birden sonra 33 sıfır birinden az uzaklıklarda değişik olacaktı. Ne yazık ki bu çalışma pek dikkat çekmedi. Çünkü tam o sırada pek çok kişi güçlü kuvvete ilişkin yay kuramının bırakmış gözlemlerle daha güzel uyduğu için kuvark ve gluonlara dayalı kurama girişmişti. Scherk acıklı koşullarda öldü. Şeker hastasıydı ve yanında insülin iğnesi yapacak kimse bulunmadığı bir sırada komaya girdi. Böylece Schwartz yay geriliminin çok daha yüksek olduğu önerisiyle yay kuramının hemen hemen tek destekçisi olarak kaldı. 1984'te yaylara ilgi görünürde iki nedenle birdenbire yeniden uyandı. Birincisi, süper çekimin sonlu olduğunu göstermede ve onu kullanarak gözlemlediğimiz parçacık türlerini açıklamada pek bir ilerleme sağlanamamış olmasıydı. İkincisi, Londra'da Queen Mary Kolejli, Jean Schwartz ve Mike Green yayınladıkları yay kuramının gözlemlediğimiz bazı parçacıklar gibi yapısında solaklık bulunan parçacıkların varlığını açıklayabileceğini gösteren makaleydi. Nedenler her neydiyse, bir sürü insan yay kuramı üzerinde çalışmaya başladı ve derhal başkacıl yay denilen ve gözlemlediğimiz parçacık türlerini açıklayabilecek gibi görünen yeni bir uyarlaması geliştirildi. Yay kuramları da sonsuzluklara yol açar ama başkacıl yay gibi uyarlamalarında bunların birbirlerini tümüyle yok edecekleri düşünülmektedir. Böyle olduğu kuramlarının daha büyük bir sorunu var. Uzay zamanın olağan boyutu değil de 10 ya da 26 boyutu henüz kesin olarak bilinmiyor. Bununla birlikte yay varsa tutarlı olabiliyorlar. Fazladan uzay zaman boyutları bilim kurguda doğal karşılanabilir. Hatta aslında handi ise gereklidir. Yoksa göreliğe göre ışıktan hızlı gidilemeyeceği gerçeği yıldızlar arasında yolculuğun çok uzun süreceği anlamına gelir. bilim kurgudaki kanıya göre bir üst boyutta kısa bir yol bulunabilir. Bunu kafamızda şöyle canlandırabiliriz. İçinde yaşadığımız uzay iki boyutlu ve de halkanın yüzeyi gibi eğri olsun. Halkanın iç kenarındaki bir yerden yine halkanın iç kenarında karşıdaki bir yerden yine halkanın iç yüzeyinde bir yarım tur atmamız gerekir. Oysa üçüncü boyutta gidebilseydiniz kısa yoldan dümdüz karşıya geçebilirdiniz. Gerçekten tüm bu fazladan boyutlar varsa biz niçin farkına varamıyoruz? Niçin yalnızca üç tane uzay ve bir tane zaman boyutunu görebiliyoruz? Bunu açıklamak için öteki boyutların çok küçük santimetrenin milyon kere milyon, milyon kere milyon, milyon kere milyonda biri kadar bir uzay parçası içinde bükülü kaldığı düşüncesi öneriliyor. Öyle küçük bir uzay parçası ki bu, boyutların farkında olamıyoruz. Görebildiğimiz yalnızca uzay zamanın büyük ölçüde düz olduğu tek bir zaman ve üç uzay boyutu. Bir portakalın yüzeyi gibi yakından baktığımızda girinti çıkıntıları göremediğimiz için düzgün görünür. Uzay zamanda böyledir. Küçük ölçekte 10 boyutlu ve son derece eğridir. Ama daha büyük ölçeklerde eğriliği ve fazladan boyutları göremezsiniz. Bu betimleme doğruysa geleceğin uzay yolcular için kötü haber demektir. Fazladan boyutlar uzay gemisinin geçemeyeceği denli küçük olacaktır. Ancak büyük bir sorun daha var. Nasıl olmuş da boyutların tümü değil, bazısı küçük bir topun içinde yumak olmuş. Anlaşılan evrenin ilk zamanlarında tüm boyutlar bükülüymüş. Öyleyse niçin öteki boyutlar sımsıkı yumak gibi kalırken bir zaman ve üç uzay boyutu çözülüp düzelmiş? Bunun bir yanıtı insancı ilkeden gelebilir. İki uzay boyutunun bizim gibi karmaşık varlıkların gelişmesine yeterli olamayacağı anlaşılıyor. Örneğin tek boyutlu bir dünyada yaşayan iki boyutlu hayvanlar yolda birbirlerini geçebilmek için üst üste tırmanmak zorunda kalacaktır. İki boyutlu bir yaratık tümünü sindiremediği bir şeyi yediğinde sindirim artıklarını yuttuğu yoldan geri çıkartmak zorunda kalacaktır. Yoksa gövdesinin bir uçtan öbürüne kat eden bir sindirim yolu yaratığı iki parçaya bölecek ve zavallı iki boyutlu hayvanımız ortadan ikiye ayrılacaktır. Benzer biçimde iki boyutlu bir yaratıkta kan dolaşımının nasıl sağlanabileceğini de düşünmek zordur. Üçten fazla uzay boyutunda da sınırlar çıkacaktır. İki cisim arasındaki kütlesel kuvvet uzaklıkta üç boyutta olduğundan daha çabuk azalacaktır. Üç boyutta uzaklık iki katına çıktığında kütlesel kuvvet 1/4'üne iner. Dört boyutta 1/8'ine ve beş boyutta 1/16'sına ve benzeri inecektir. Bunun önemli sonucu dünya gibi gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngelerinin kararsız olacağıdır. Dairesel yörüngeden öteki gezegenlerin kütlesel çekiminin neden olabileceği en ufak bir sapma, dünyanın güneşe ya da güneşten uzağa doğru bir sarmal çizerek yörüngeden uzaklaşmasıyla sonuçlanacaktık. Ya yanardık ya da donardık. Aslında üçten çok uzay boyutunda kütlesel çekimin uzaklıkla aynı biçimindeki bağıntısı, güneşin de basıncın kütlesi çekimi dengelediği kararlı bir durumda var olmayacağı anlamına gelir. Güneş ya parçalanacak ya da çökerek bir kara delik oluşturacaktır. Her iki durumda da dünyadaki yaşam için ısı ve ışık kaynağı olarak işe yaramazdı. Daha küçük ölçekte elektronları atomun çekirdeği etrafında döndüren elektriksel kuvvetler de aynı kütlesel çekim kuvveti gibi davranacaklardır. Böylece elektronlar atomdan kurtulup uzaklaşacaklar ya da sarmal çizerek çekirdeğin üstüne düşeceklerdir. Her iki durumda da atomlar bildiğimiz biçimde olmazdı. O halde yaşamın en azından bildiğimiz biçimiyle üç uzay ve bir zaman boyutunun küçük bir yumak oluşturmadığı uzay zaman bölgelerinde var olabileceği açık. Bu zayıf insancı ilkeye başvurulabilir demektir. Yeter ki yay kuramı böyle bölgelerin varlığına olanak tanısın. Zaten yay kuramı da gerçekten buna izin veriyor. Tüm boyutların küçük bir yumak olduğu ya da dörtten çok boyutun hemen hemen düz olduğu evrenin başka bölgeleri ya da başka evrenler, başka ne demekse olabilir pekala. Ama böyle bölgelerde değişik sayıdaki etkin boyutları gözlemleyecek zeki yaratıklar olmayacaktır. Uzay zamanın sahip olması gerektiği anlaşılan çok sayıdaki boyut sorunundan başka, yay kuramının fiziğin en yüce birleşik kuramı olduğunu ileri sürmeden önce birkaç sorunun daha çözülmesi gerekiyor. sonsuzlukların tümünün birbirini götürüp götürmeyeceğini ya da yay üzerindeki dalgalarla gözlemlediğimiz parçacıkların ilişkisini tam olarak nasıl kuracağımızı henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sorulara yanıtların bulunması ve yüzyılın sonuna doğru yay kuramının gerçekten fiziğin uzun süredir peşinde koşulan birleşik kuramı olup olmadığının bilinmesi olasılığı yüksek. Ancak bir de böyle bir bileşik kuram gerçekten var olabilir mi? Yoksa aslında bir düş peşinde mi koşmaktayız? Üç olasılık var. 1. Tam bir birleşik kuram gerçekten var ve kafamızı çalıştırırsak bir gün bulacağız. 2. Evrenin yüce bir kuramı yok. Yalnızca evreni gittikçe daha doğru betimleyen sonsuz bir kuramlar dizisi var. 3. Evreni tümüyle betimleyebilecek bir kuram yok. Olaylar belli bir yere kadar kestirilebilir. Bundan ötesi gelişi güzel ve keyfidir. Bazıları tam bir yasalar takımı olsaydı, bu Tanrı'nın niyetini değiştirme ve dünyanın işine karışma özgürlüğünü çiğner diye üçüncü olasılığı savunacaklardır. Bu biraz şu eski paradoksa benzer. Tanrı kaldıramayacağı ağırlıkta bir taş yaratabilir mi? Ama Tanrı'nın niyetini değiştirmesi olayı zaten, Augustine'in işaret ettiği gibi Tanrı'yı zaman içinde var olan bir varlık gibi görme aldanışının bir örneğidir. Zaman yalnızca Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin bir özelliğidir. Anlaşılan evreni kurduğu zaman niye niyetlendiğini biliyordu. Tanecik mekaniğinin ortaya çıkışıyla olayların tam bir doğrulukla bilinmeyeceğini, her zaman bir miktar belirsizlik bulunacağını anar olduk. İstenirse belirsizlik içindeki bu gelişi güzellik Tanrı'dan bilinebilir. Ancak Tanrı'nın bu biçimde işe karışması çok tuhaftır. Herhangi bir amaca yönelik olduğu yolunda bir tanıt yoktur. Gerçekten böyle bir işe karışma olsaydı, tanım gereği gelişi güzel olmazdı. Çağımızda yukarıdaki üçüncü olasılığı, bilimin ereğini yeniden tanımlayarak ortadan kaldırdık. Ereğimiz, olayları yalnızca belirsizlik ilkesini saptadığı sınırlara kadar kestirebilecek bir yasalar takımını ortaya koymaktır. İkinci olasılık, gittikçe daha doğruya yakın kuramların sonsuz bir dizisi olacağı bugüne dek edindiğimiz tüm deneyimlere uygun. Birçok kez ölçümlerimizin duyarlılığını artırdığımızda var olan kuramların kestiremediği yeni olgularla karşılaştık. Ve bunları açıklayabilmek için daha ileri kuramlar geliştirmek durumunda kaldık. O halde büyük birleşik kuramları bugünkü kuşağının 100 GeV yöresinde elektro zayıf birleştirme enerjisi ile 1 milyon milyar GeV yöresinde büyük birleştirme enerjisi arasında önemli hiçbir şey olmayacağını ileri sürmekte yanılgıya düştüğünün ortaya çıkması pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Aslında şimdi temel parçacıklar olarak ele aldığımız kuvark ve elektronlardan daha temel yapı katmanları bulmamız da olasıdır. Ancak öyle görünüyor ki kütlesel kuvvet bu kutu içinde kutu dizisinde bir sınır getirebilir. Planck enerjisi denilen 10 milyon kere milyon kere milyon GeV'den 1'den sonra 19 sıfır fazla enerjisi olan bir parçacığın kütlesi o denli sıkışık olurdu ki parçacık kendini evrenden koparıp küçük bir kara delik oluştururdu. Böylelikle gittikçe daha doğru kuramlar dizisinin daha yüksek enerjilere çıkıldıkça bir sınırı olacağı ve bundan dolayı evrenin bir yüce kuramı olduğu sanılıyor. Şimdilerde laboratuvarlarda üretebildiğimiz en yüksek enerji olan yaklaşık 100 GeV Planck enerjisinden çok çok uzakta doğal olarak. Bu aralığı parçacık hızlandırıcılarıyla yakın gelecekte kapatamayacağız. Ama evrenin en baştaki aşamaları böylesi enerjilerin ortaya çıkmış olması gereken durumlardır. Sanırım evrenin ilk çağları ve matematik tutarlılığının gerekleri üzerinde sürdürdüğümüz çalışmaların bugün aramızda bulunanların birçoğunun ömürleri bile bitmeden tam bir birleşik kurama ulaşması olasıdır. Daha önce kendi kendimizi havaya uçurmamışsak. Peki, evrenin yüce kuramını gerçekten bulmuş olmamız ne anlama gelecektir? Birinci bölümde açıklandığı gibi, kuramlar kanıtlanamayacağı için, gerçekten doğru kuramı bulduğumuzdan hiçbir zaman emin olamayacağız. Ama kuram matematik açıdan tutarlı ve gözlemlere uyan kestirimler veriyorsa, aradığımız kuram olduğunu akla uygun ölçülerle inanabiliriz. Bu, insanlığın evreni anlamak için aydınca savaşım tarihinde uzun ve şanlı bir bölümü sona erdirmiş olacaktır. Ama aynı zamanda sıradan insanın evreni yöneten yasaları anlayışını da kökten değiştirecektir. Newton'un zamanında aydın bir kişi, insanlığın bilgi dağarcığının tümünü en azından kaba çizgileriyle bilebilirdi. O günden beri bilimin gelişme hızı bunu olanaksız kıldı. Kuramlar yeni gözlemlere uyacak biçimde sürekli değiştirildiğinden bir türlü yeterince sindirilip basitleştirilemiyor ki sıradan insanlar anlayabilsin. Mutlaka konunun uzmanı olmanız gerekiyor. O zaman bile bilimsel kuramların ancak çok az bir bölümünü yeterince kavrayabilmeyi umabilirsiniz. Üstelik ilerlemenin baş döndürücü hızı okulda ya da üniversite öğrencilerini çabucacık eskitiyor. Yalnızca az sayıda birkaç kişi bilginin hızla ilerleyen ön saflarına ayak uydurabiliyor. Bunlar da tüm zamanlarını harcayıp ancak dar bir alanda uzmanlaşabiliyorlar. Nüfusun geri kalanının yapılan ilerlemelerden ve bunların yol açtığı heyecandan çok az haberi oluyor. 70 yıl önce Eddington'a inanılırsa genel görelilik kuramını anlayan yalnızca 2 kişi vardı. Bugünlerde on binlerce üniversite mezunu anlıyor bu düşünceyi. Milyonlarca kişinin ise en azından bir tanışıklığı var. Eğer tam bir birleşik kuram ortaya çıkarılırsa zaman içinde o da aynı biçimde sindirilip basitleştirilecek ve en azından kaba çizgileriyle okullarda okutulacaktır. İşte o zaman evreni yöneten ve varlığımızın sorumlusu yasaları hepimiz anlayabileceğiz. Tam bir birleşik kuramı ortaya çıkaramasak bile bu olayları genelinde kestiremeyeceğiz demek değildir. İki nedenden dolayı. Birincisi, tanecik mekaniğinin belirsizlik ilkesinin kestirme gücümüze getirdiği sınırlamadır. Bunu ortadan kaldırmamızın hiçbir yolu yok. Ancak uygulamada bu ilk sınırlama ikincisinden çok daha az kısıtlayıcı. İkincisi, kuramın denklemlerini çok basit durumlar dışında tam olarak çözemememiz gerçeğinden kaynaklanıyor. Newton'un kütlesel çekim kuramında bile üç cismin devinimi tam olarak hesaplayamıyoruz. Cisimlerin sayısı ve kuramın karmaşıklığıyla zorluk daha da artıyor. Maddenin davranışını yöneten yasaları en uç koşullar dışında şimdiden biliyoruz. Özellikle tüm kimya ve biyolojinin temelinde yatan ana yasaları biliyoruz. Bununla birlikte henüz bazı konuları çözülmüş sorunlar katına çıkaramadık. Örneğin insan davranışını matematik denklemlerden kestirebilmek konusunda pek başarı sağlayamadık. Bundan dolayı tam bir anayasalar takımı bulsak bile gerçekçi karmaşık durumlar için olası sonuçları yararlı bir biçimde kestirebilecek daha iyi yaklaşım yöntemleri geliştirmek önümüzde yıllar alacak bir aydın görevi olarak duracaktır. Tam ve tutarlı bir birleşik kuram yalnızca ilk adım. Ereğimiz çevremizdeki olayları ve kendi varlığımızı tümüyle anlamaktır. 11. Sonuç. Kendimizi şaşırtıcı bir dünyada bulmaktayız. Çevremizde gördüğümüz her şeyden bir anlam çıkarmak istiyor ve şu soruları soruyoruz. Evrenin doğası nedir? Onun içindeki yerimiz ne? O ve biz nereden geldik? Evren niye böyle? Bu sorulara yanıt verebilmek üzere bir dünya tablosu benimsiyoruz. Tepsi gibi dünyayı sırtında taşıyan sonsuz kaplumbağalar kulesi nasıl bir tablo ise? Süper yaylar kuramı da böyle bir tablodur. İkincisi çok daha matematiksel ve hatasız olmasına karşın her ikisi de evreni açıklamaya yönelik kuramlardır. Her iki kuram da gözlemsel tanıttan yoksundur. Hiç kimse sırtında bir dünya ile dev bir kaplumbağa görmemiştir. Ama öte yandan bir süper yay gören de olmamıştır. Elbette kaplumbağa kuramı iyi bir bilimsel kuram olma başarısını gösteremez. Çünkü insanların dünyanın kenarından yuvarlanıp düşeceklerini öngörür. Deneyimler bunun böyle olduğunu göstermemiştir. Ancak Bermuda üçgeninde kaybolduğu ileri sürülen insanları açıklamak için ortaya atılmazsa. Evreni betimleme ve açıklamaya yönelik ilk kuramsal çabalar, doğadaki olayların tıpkı insan gibi ve önceden kestirilmeyecek biçimde davranan insan duygularına sahip ruhlar tarafından yönetildiği düşüncesini içermekteydi. Bu ruhlar, güneş ve ay gibi göksel cisimlerle, nehir ve dağ gibi doğal cisimlerin içinde yaşamaktaydı. Toprağın verimliliğini ve mevsimlerin dönüşünü sağlama bağlamak için kurbanlar ve adaklar gerekirdi onlar için. Ama yavaş yavaş bazı belirli düzenlerin bulunduğu fark edilmiş olmalı. Güneş tanrısına herhangi bir kurban verilmesine bağlı olmaksızın, güneşin her zaman doğudan yükselmesi ve batından alçalması gibi. Ayrıca güneş, ay ve gezegenler gökyüzünde önceden akla uygun duyarlılıkta kestirilebilen yörüngeler izlemekteydi. Güneş ve ay hala tanrı olabilirdi. Ama onlar artık güneşin Yahova için durduğu biçimindeki, öyküler dışında yasalara kesinlikle uyan tanrılardı. Bu yasalar ilk önceleri gök bilimi ve diğer birkaç durum için bilinmekteydi. Ama uygarlık ilerledikçe, özellikle son 300 yılda yeni yeni birçok yasa ve düzen bulundu. Bu yasaların başarısı 19. yüzyılın başında Laplace'i bilimsel belirlenirlik ilkesini ortaya atmaya yöneltti. Yeni evrenin belli bir andaki durumu bilindiğinde onun evrenimi belirleyecek bir yasa takımı olması gerekiyordu. Laplace'in belirlenirliği iki yönden eksikti. Yasaların nasıl seçilmesi gerektiğini söylemiyordu ve evrenin ilk durumunu belirlemiyordu. Bunlar Tanrı'ya bırakılmıştı. Evrenin nasıl başladığını ve hangi yasalara uyduğunu Tanrı seçerdi. Ama evren bir kez başladı mı artık onun gelişmesine karışmazdı. Aslında Tanrı'nın sınırı 19. yüzyıl bilimin anlamadığı alanlarda çizilmişti. Şimdi biliyoruz ki Laplace'in belirlenirlik umutları gerçekleşemez. En azından onun aklından geçtiği biçimiyle. Tanecik mekaniğinin belirsizlik ilkesi, bir parçacığın konumu ve hızı gibi belli nicelik çiftlerinin aynı anda her iki öğesinin de kesin doğrulukla saptanamayacağını söylemektedir. Tanecik mekaniği bu durumu, parçacıkların kesin tanımlı konum ve hızlarının olmadığı, bunun yerine dalgalarla gösterildiği bir sınıf tanecik kuramlarını kullanarak ele alır. Bu tanecik kuramları, dalganın zaman içinde evrimine ilişkin yasaları ortaya koymaları anlamında belirlenirliğe uyar. Şu halde, dalga belli bir anda biliniyorsa, başka bir an için hesaplanabilir. Kestirilemeyen, gelişigüzel öğe, dalgayı ancak parçacıkların konumu ve hızı biçiminde yorumlamaya kalktığımız zaman ortaya çıkar. Ama belki bu bizim yaptığımız bir yanlışlık. Belki de parçacığın konumu ve hızı diye bir şey yok. Yalnızca dalga var. Dalgayı daha önceleri kavradığımız konum ve hıza ilişkin düşünce kalıpları içinde uydurmaya çalışıyor olabiliriz. Sonuçta ortaya çıkan uyuşmazlık, görünürdeki bu kestirilemezliğin nedeni olabilir. Esas olarak bilinen görevini, olayları belirsizlik ilkesinin çizdiği sınırlara kadar önceden hesaplayabileceğimiz yasaları bulma biçiminde yeniden tanımladık. Ama şu soru hala duruyor. Yasalar ve evrenin ilk durumu nasıl ya da niçin seçilmiştir? Bu kitapta kütlesel çekimi yöneten yasalara özel önem verdim. Çünkü dört sınıf kuvvet arasında en zayıfı olmasına karşın evrenin büyük ölçekteki yapısını biçimlendiren kütlesel çekim kuvvetidir. Kütlesel çekim yasaları yakın bir geçmişe kadar doğru kabul edilen, evrenin değişmediği görüşüyle uyuşmadığı gibi bu kuvvetin her zaman çekici olması, evrenin ya genişlediğini ya da büzüldüğünü üstü kapalı biçimde söylemektedir. Genel görelilik kuramına göre geçmişte, zamanın gerçek anlamıyla başladığı büyük patlama denen sonsuz yoğun bir durumun olması gerekmektedir. Benzer biçimde, gelecekte bütün evren çökecek olursa, büyük çatırdı denen ve zamanın bittiği başka bir sonsuz yoğun durumun olması gerekmektedir. Evrenin tümü çökmese bile, kara delikleri oluşturmak üzere çöken bölgelerde tekil noktalar ortaya çıkacaktır. Bu tekillikler, kara deliğin içine düşen herkes için zamanın sonu anlamına gelmektedir. Büyük patlama anında ve diğer tekil noktalarda bütün yasalar işlemez olacağı için Tanrı hala canı istediği gibi olacakları seçme ve evreni başlatma özgürlüğüne sahiptir. Tanecik mekaniğini genel görelilikle birleştirdiğimiz zaman daha önce görülmeyen yeni bir olanak ortaya çıkar. Uzay ve zaman beraberce dünyanın yüzeyi gibi ama daha fazla boyutlu, tekil noktaların ve sınırların olmadığı dört boyutlu bir uzay oluşturabilir. Öyle görünüyor ki bu düşünce, evrenin büyük ölçekteki düzgünlüğü ya da daha küçük ölçekteki galaksi, yıldız ve hatta insanoğlu örneği bu düzgünlükten sapmaları gibi. Evrenin gözlemlediğimiz özelliklerini açıklayabilir, hatta gözlemlediğimiz zamanın okunu bile açıklayabilir. Fakat evrenin hiçbir tekil noktası ve sınırı yoksa ve bir birleşik kuramla tamamen betimlenebiliyorsa, bu Tanrı'nın yaratıcı rolüne ilişkin derin kuşkular uyandırmaz mı? Einstein bir zamanlar şu soruyu sormuştu. Tanrı evreni kurarken ne kadar seçme özgürlüğüne sahipti? Eğer sınırsızlık önerisi doğruysa, ilk koşulları seçmek gibi bir özgürlüğü hiç yoktu. Elbette evrenin işleyiş kurallarının seçme özgürlüğüne hala sahip olabilirdi. Ama bu, öyle esaslı bir seçme özgürlüğü sayılmayabilir. Pekala da kendi içinde tutarlı ve insanoğlu gibi evrenin yasalarını araştırıp Tanrı'nın doğasına ilişkin sorular sorabilecek, karmaşık yapıda varlıkların ortaya çıkmasına izin veren, yalnızca bir tek ya da çok az sayıda başkacıl yay kuramına benzer tam bir birleşik kuramlar olabilir. Yalnızca bir tek birleşik kuram olanaklı olsa bile bu kural ve denklem takımlarından başka hiçbir şey değildir. Bu denklemlere yaşam veren, ateşi üfleyen ve onları betimleyecekleri evreni sağlayan asıl şey nedir? Bilimin matematiksel modeller kuran genel yaklaşımı, modelin betimlenmesi için neden bir evren olması gerektiğine ilişkin sorulara yanıt veremez. Evren niye kalkıp da var olma rahatsızlığına katlanıyor? Birleşik kuram o kadar zorlayıcı mı ki kendi varlığını ortaya çıkarıyor? Yoksa bir yaratıcıya gereksinimi mi var? Öyleyse o yaratıcının evren üzerinde başka bir etkisi var mı? Ve onu kim yarattı? Bilim adamlarının çoğu bugüne kadar evrenin ne olduğu sorusuna yanıt aramakla son derece meşgul olup niçin diye sormaya fırsat bulamadılar. Öte yandan görevleri niçin diye sormak olan diğer kişiler, filozoflar, bilimsel kuramların gelişmesine ayak uyduramadılar. 18. yüzyılda filozoflar insanoğlunun tüm bilgisini, bilimi de kapsayarak kendi uzmanlık alanları içinde görüp, evrenin başı var mıydı gibi soruları tartıştılar. Ancak 19. ve 20. yüzyıllarda bilim, filozoflar ya da birkaç uzman dışında herkes için son derece teknik ve matematiksel oldu. Filozoflar araştırmalarının alanını o denli daralttılar ki, bu yüzyılın tanınmış filozoflarından Wittgenstein, felsefenin geriye kalan tek görevi dillerin çözümünü yapmak dedi. Aristo'dan Kant'a uzanan felsefenin büyük geleneğinden sonra ne korkunç bir düşüş. Günün birinde eksiksiz bir birleşik kuram bulursak, bu yalnızca birkaç bilimci tarafından değil, genelinde herkes tarafından anlaşılabilir olmalı. İşte o zaman biz hepimiz, filozoflar, bilimciler ve sokaktaki adam, biz ve evren niçin varız sorusunu tartışabileceğiz. Hele bunu yanıtlayabilirsek, insan aklının en yüce zaferi olacak. Çünkü o zaman Tanrı'nın aklından neler geçtiğini bileceğiz. Kısa Yaşam Öyküleri. Albert Einstein. Einstein'ın atom bombası politikası ile bağlantısı çok iyi bilinir. Amerika Birleşik Devletleri'ni atom bombası yapma düşüncesini ciddiye almaya ikna eden Başkan Franklin Roosevelt, yazılan meşhur mektubu imzalamış ve savaş sonrası nükleer savaşı önleme çabalarına katılmıştı. Ama bunlar politika dünyasına sürüklenmiş bir bilimcinin tek tük ortaya koyduğu kopuk eylemler değildi. Aslında Einstein'ın yaşamı kendi sözleri ile politika ve denklemler arasında bölünmüştü. Einstein'ın ilk politik eylemleri 1. Dünya Savaşı sırasında Berlin'de profesörken başlar. İnsan yaşamının boş yere harcanmamasına dayanamayarak savaşa karşı gösterilerde yer aldı. Halkı kurallara uymamaya çağırması ve zorunlu askere yazılmaya karşı çıkmak üzere cesaretlendirmesi meslektaşları arasında pek sevgiyle karşılanmadı. Savaştan sonra çabalarını uzlaşma ve uluslararası ilişkileri geliştirmeye yöneltti. Bu da onu o kadar sevilen birisi yapmadı. Artık bir süre sonra politikası ders vermek için bile Birleşik Devletleri ziyaret etmesini zorlaştırıyordu. Einstein'ın ikinci büyük ülkesi Siyonizm'di. Yahudi bir aileden gelmesine rağmen Tevrat'taki Tanrı düşüncesini reddediyordu. Bununla birlikte 1. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında artan antisemitizmin bilinci Einstein'ı yavaş Yahudi toplumuyla özdeşleşmeye ve daha sonra da Siyonizmin en büyük savunucularından biri olmaya götürdü. Bir kez daha düşman kazanmak onu inandıklarını söylemekten geri çevirmedi. Kuramları saldırıya uğradı. Hatta kişiliğine karşı bir örgüt bile kuruldu. Adamın biri başkalarını Einstein'ı öldürmeye kışkırtma suçundan hüküm giydi ve sadece $6 cezaya çarptırıldı. Ama Einstein serin kanlılığını hep korudu. Einstein'a karşı Yüz Yazar adlı bir kitap yayınlandığı zaman "Eğer haksız olsaydım yalnızca bir tanesi yeterdi" diyerek karşılığını verdi. 1933 yılında Hitler iktidara geldi. Einstein o zaman Amerika'daydı ve Almanya'ya dönmeyeceğini ilan etti. Bunun üzerine Nazi milisleri evini basıp banka hesabına el koyarken bir Berlin gazetesi de Einstein'dan iyi haber, geri gelmiyor biçiminde başlık atıyordu. Nazi tehlikesi karşısında Einstein barışseverlik düşüncesini terk etti ve en sonunda Alman bilimcilerinin atom bombasını yapmalarından korkarak Birleşik Devletleri'nde kendi bombasını geliştirmesini önerdi. Ama daha ilk atom bombası patlatılmadan kamuoyuna nükleer savaşın tehlikelerine karşı uyarıyor ve nükleer silahların uluslararası denetimini öneriyordu. Yaşamı boyunca Einstein'ın barışa yönelik çabaları pek kalıcı sonuçlar doğurmadı ve kesinlikle ona arkadaş kazandırmadı. Ama Siyonizm ülküsüne verdiği açık destek 1952 yılında kendisine İsrail'in cumhurbaşkanlığı önerildiği zaman hakkıyla tanınmış oldu. Politika için çok toy olduğunu söyleyerek bunu reddetti. Ama belki de gerçek nedeni başkaydı. Yine ondan alıntıyla, denklemler benim için çok daha önemlidir. Çünkü politika bugün içindir. Oysaki bir denklem sonsuzluk içindir. Galileo Galilei. Modern bilimin doğuşunu Galileo kadar belki de hiç kimse etkilememiştir. Felsefenin temelinde Katolik kilisesiyle olan ünlü çelişkisi yatmaktadır. Çünkü Galileo insanın dünyanın nasıl işlediğini kavramayı umabileceğini ve üstelik bunu gerçek dünyayı gözlemleyerek elde edebileceğini ileri süren ilk kişiydi. Galileo Kopernik'in kuramına, gezegenlerin güneş etrafında döndüğü kuramı ta baştan beri inanmaktaydı. Ama ancak bu görüşü doğrulayacak tanıtları bulduktan sonra yaygın olarak desteklemeye başladı. Kopernik'in kuramına ilişkin İtalyanca normal olarak kullanılan akademik Latince değil, yazılar yayınlandı ve görüşleri kısa bir süre içinde üniversite dışında da geniş destek gördü. Bu Aristocu profesörleri çileden çıkartarak Katolik Kilisesi'ni Kopernik'in düşüncelerini yasaklamaya ikna etmek üzere Galileo'ya karşı birleştirdi. Bundan endişelenen Galileo, kilise yetkilileriyle görüşmek üzere Roma'ya gitti. İncil'in amacının bilimle uğraşmak olmadığını, İncil'in sağduyuyla çeliştiği yerlerde ise ancak mecazi anlamı olabileceğini savundu. Ama kilise protestanlığa karşı verdiği savaşı köstekleyecek herhangi bir skandaldan korkmaktaydı ve bu yüzden baskı önlemlerine başvurdu. Kopernikçiliği 1616 yılında yanlış ve asılsız ilan ederek Galileo'ya kesinlikle bir daha bu öğretiyi tutmamayı ve savunmamayı buyurdu. Galileo buna razı oldu. 1623 yılında Galileo'nun eski bir arkadaşı Papa oldu. Galileo hemen 1616 buyruğunun kaldırılması çabalarına girişti. Bunu başaramadı ama şu iki koşulla: Aristo ve Kopernik kuramlarının her ikisini de anlatan bir kitap yayınlama izni almayı becerdi. Taraf tutmayacaktı ve insanoğlunun hiçbir şekilde dünyanın nasıl işlediğini belirlemeyeceği sonucuna ulaşacaktı. Çünkü Tanrı aynı olayları onun mutlaka gücüne kısıtlamalar koyamayacak, insanoğlunun kafasında hiçbir zaman canlandıramayacağı biçimlerde gerçekleştirebilirdi. İki Ana Dünya Sistemine İlişkin Diyalog adlı kitap, sansürcüleri de arkasına alarak 1632 yılında tamamlandı ve basılır basılmaz Avrupa'da edebi ve felsefi bir başyapıt olarak karşılandı. Papa bir süre sonra halkın kitabı Kopernikçilikten yana yorumladığının farkına vararak yayınlanmasına izin verdiğinden pişmanlık duydu. Sansürcülerin resmi onayından geçmiş olmasına karşın kitabın yine de 1616 buyruğuna karşı geldiğini ileri sürdü. Galileo'yu Engizisyon'un önüne çıkardı. Engizisyon Galileo'yu ömür boyu ev hapsine ve Kopernikçiliği halk önünde reddetmeye mahkum etti. Galileo bir kez daha razı oldu. Galileo Katolikliğe bağlı kaldı ama bilimin bağımsızlığına olan inancı hiçbir zaman kırılmadı. 1642'deki ölümünden 4 yıl önce hala ev hapisindeyken ikinci büyük kitabının el yazmaları Hollanda'da bir yayıncıya kaçırıldı. İşte iki yeni bilim diye bilinen bu çalışma Kopernik'e olan desteğinin de ötesinde modern fiziğin doğuşu olacaktı. Isaac Newton. Isaac Newton hoş bir adam değildi. Diğer akademi üyeleriyle ilişkileri çok kötüydü ve yaşamının son bölümlerinin ateşli anlaşmazlıklarla geçmişti. Principia Mathematica, kuşkusuz fizik alanında yazılmış en etkili kitaptır. Yayınlandıktan sonra şöhreti halkın gözünde hızla yükseldi. Kraliyet Derneği'ne başkan olarak atandı ve şövalyelik nişanı verilerek ilk bilimci oldu. Newton kısa bir süre sonra kendisine Principia için çok gerekli verileri sağlayan ama şimdi istediği bilgileri vermeyen kraliyet gökbilimcisi Jean Flamsteed ile çatıştı. Newton hayır diye bir yanıt kabul etmezdi. Kendisini kraliyet gözlem evinin yönetici kadrosuna atattırdı ve verilerin derhal basılması için zorlamaya başladı. En sonunda Flamsteed ölümcül düşmanı Edmund Halley tarafından basıma hazırlanmasını düzenledi. Flamsteed bunun üzerine mahkemeye başvurdu ve çalınmış çalışmalarının dağıtımını engelleyecek bir mahkeme kararını tam zamanında çıkardı. Öfkelenen Newton, öcünü Principia'nın sonraki basımlarında Flamsteed'e ait referansların hepsini sırayla çıkartarak aldı. Alman filozof Godrieb Leibniz ile daha da ciddi bir anlaşmazlıkları vardı. Leibniz ve Newton'un her ikisi de birbirinden bağımsız olarak modern fiziğin büyük ölçüde temeli olan kalkulus denen bir matematik dalını geliştirmişlerdi. Newton'un bu yöntemi Leibniz'den yıllar önce bulduğunu şimdi biliyorsak da bu çalışmasını Newton çok daha sonra bastırmıştı. İki tarafı da savunan bilimcilerle birlikte kimin birinci olduğuna ilişkin korkunç bir patırtı kopmaktaydı. İşin garip tarafı, Newton'u savunuyor gözüken yazarların çoğu, Newton'un kendisi tarafından kaleme alınmış ve arkadaşlarının adıyla yayınlanmıştı. Kavga büyürken Leibniz, anlaşmazlığın çözümlenmesi için Kraliyet Derneği'ne başvurma yanlışlığında bulundu. Newton, başkan olarak araştırma için tarafsız bir komite atadı. Tesadüfen tamamen arkadaşlarından oluşan, bununla da kalmayıp komitenin raporunu kendisi yazdı ve Leibniz'i eser hırsızlığı ile suçlayarak bu raporu Kraliyet Derneği tarafından bastırdı. Daha hala yetinmeyip bu raporu konu alan bir yazıyı da Kraliyet Derneği'nin yayın organında isimsiz yayınladı. Leibniz'in ölümünden sonra Newton'un Leibniz'in kalbini kırmaktan büyük bir zevk aldığını açıkladığı söylenir. Bu iki anlaşmazlık sırasında Newton, Cambridge ve akademik dünyayı zaten terk etmişti. Önce Cambridge'de, sonra parlamentodan anti-katolik politikaya atıldı ve en sonunda kazançlı bir iş olan Kraliyet Darphanesi müdürlüğüne getirildi. Yeteneklerini burada sahtekarlığa karşı toplumca daha kabul edilebilir biçimde, sahte para basmaya karşı büyük bir kampanyaya önderlik ederek ve hatta birkaç kişiyi dar ağacına göndererek kullandı. Sözlük A. Abak, hesap tahtası. Ağırlık, bir kütlesel çekim alanının bir cisme uyguladığı kuvvet, kütle ile doğru orantılı fakat ondan farklıdır. Alan, bir anda tek bir konumda bulunabilen, parçacığa karşın uzay ve zaman boyunca var olabilen şey. Analiz, çözümleme. Atom, sıradan maddelerin temel birimi, proton ve nötronlardan bir çekirdek etrafında dönen elektronlardan oluşur. B. Bakışık, simetrik, bakışım ekseni, simetri ekseni. Belirlenirlik, determinizm, belirsizlik ilkesi, Heisenberg ilkesi. Benzeş, analog, betimlemek, tasvir etmek. Beyaz cüce, elektronlar arasındaki dışlama ilkesi itimiyle ayakta duran kararlı soğuk yıldız. Boson, kütleli vektör boson. Bozunma, büyük birleşik kuram. Elektromanyetik güçlü ve zayıf kuvvetleri birleştiren kuram. Büyük birleşim. Elektromanyetik güçlü ve zayıf kuvvetlerin ayrımının yok olduğu en düşük enerji düzeyi. Büyük çatırtı. Evrenin sonundaki tekillik. Büyük patlama. Evrenin başlangıcındaki tekillik. C. Chandrasekhar sınırı. Kararlı bir soğuk yıldızın en üst kütlesi. Bu sınırın üstünde bir kütlesi olan yıldız çökerek bir kara delik oluşturmalıdır. Ç. Çekirdek kaynaşması. İki atom çekirdeğinin çarpışıp daha ağır tek bir çekirdek oluşturması işlemi. Çekirdek. Atomun yalnızca güçlü kuvvetin bir arada tuttuğu proton ve nötronlardan oluşan özek bölgesi. Çevrim. Döngü, dönüş. Çıplak tekillik. Bir kara delik tarafından çevrelenmeyen uzay zaman tekilliği. D. Dalga parçacık ikiliği. Tanecik mekaniğinin dalga ve parçacıklar arasında bir ayrım olmaması kavramı. Parçacıklar bazen dalgalar gibi, dalgalar da bazen parçacıklar gibi davranabilir. Dalga boyu. Bir dalga için iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki uzaklık. Dedektör. Bir şeyi ayırt eden, algılayan aygıt, alıcı. Determinizm. Belirlenirlik, gerekircilik. Devinim. Hareket. Dışlama ilkesi. Birbirinin aynı iki, bir buçuk dönmeli parçacık, belirsizlik ilkesinin sınırları içinde hem aynı konumda hem de aynı hızda olamazlar. Dizge. Sistem. Doğal seçilim. Darwin'in ilkesi. Dönme. Temel parçacıkların içsel bir özelliği. Dünya özekçi. Özel olarak yer küresini alan evren bilimi görüşü. Durağan. Yerinde oynamayan, zamanla değişmeyen. Durağanlık, zamanla değişmeme durumu. Sabit bir hızla kendi ekseni etrafında dönen bir küre durağandır. Çünkü statik olmadığı halde her an aynı görünür. Dürtü, çok kısa zamanda etkisini gösteren kuvvet, darbe. E. Elektrik yükü. Bir parçacığın aynı ya da karşı, yükse parçacıkları itmesi ya da çekmesi özelliği. Elektromanyetik. Elektrik yüklü parçacıklar arasında kuvvet. Dört temel kuvvetten en şiddetli ikincisi. Elektron. Atomun çekirdeği etrafında dönen eksi elektrik yüklü parçacık. Elektro zayıf. Daha üstünde elektromanyetik kuvvet ile zayıf kuvvetin ayrımının ortadan kalktığı yaklaşık 100 GeV'lik enerji. Eliptik, oval, bezi, çekik daire biçiminde. Enerjinin korunumu. Enerji ya da eş değeri olan kütlenin ne yaratabileceğini ne de yok edebileceğini belirten bilim yasası. Erken kara delik. Evrenin ilk evrelerinde yaratılmış kara delik. Evren, kainat. Evren bilimi. Evreni bir tüm olarak ele alan bilim. Kozmoloji. Evren bilimsel sabit. Einstein'ın uzay zamanı içsel bir genişleme eğilimi vermek için kullandığı matematik araç. F. Faz. Bir dalga için belli bir anda çevrimindeki konumu, dalganın çukurda, tepede ya da arada bir noktada bulunmasının ölçüsü. Foton. Bir ışık taneciği. Frekans. Bir dalga için saniyedeki çevrim sayısı. G. Galaksi. Yıldız kümesi ya da yıldız kümesi oluşturacak madde topluluğu. Gama ışını. Çok kısa dalga boyu elektromanyetik dalga, radyoaktif bozunma ya da temel parçacıkların çarpışmasıyla ortaya çıkar. Genel görelilik kuramı. Einstein'ın deviniminden bağımsız olarak her gözlemci için bilim yasalarının aynı olacağı düşüncesine dayanan kuramı. Kütlesel çekim kuvvetini dört boyutlu uzay zamanın eğriliği ile açıklar. Gizemli, esrarengiz, mistik. Gök bilimi, astronomi. Görelilik kuramı. Einstein'ın ünlü kuramı, izafiyet kanunu. Özel görelilik kuramı, genel görelilik kuramı. Gözlem, rasat. Graviton, çekim parçacığı. Güçlü kuvvet. Dört temel kuvvetin en güçlüsü ve menzili en kısa olanı. Kuvarkları, protonlar ve nötronları da atom çekirdeği oluşturacak biçimde bir arada tutar. Güneş özekçi evren bilim. Özek olarak güneşi alan evren bilimi görüşü. İnsancı ilke. İnsanı evrenin özeyi ve ereği olarak ele alan düşünüş. Daha çok insan içinci. Antropokentriz olarak geçer. Çünkü başka türlü olsaydı burada olup onu gözlemleyemezdik. I. Işık konisi. Bir olaydan geçen ışık ışınlarının olanaklı yönlerini çizen bir uzay zaman yüzeyi. Işık yılı, ışık saniyesi. Işığın bir yılda, saniyede aldığı yol. Işıltı, ışık kaynağının parlaklık derecesi. İ, ivme. Bir nesnenin zamana göre hızındaki değişim. J, jeodezik. İki nokta arasındaki en kısa ya da en uzun yol. K, kanıt. Düşün yoluyla ispat. Kara delik. Kütlesel çekim çok şiddetli olduğundan ışığın bile kaçamayacağı uzay zaman bölgesi. Karşı parçacık. Her madde parçacığına karşılık bir karşı parçacık bulunur. Parçacık karşı parçacığıyla çarpışınca birbirlerini yok ederler. Geriye yalnız enerji kalır. Kestirim. Gözlemleri önceden görme, hesaplama, tahmin, öngörü. Kırmızıya kayma. Bizden uzaklaşan bir yıldızın ışığının Doppler etkisi nedeniyle kırmızılaşması. Koordinat. Bir noktanın konumunu uzay ya da zamanda bir eksene göre belirleyen sayı. Kritik. Dönüm noktasına ilişkin. Kuram. Teori. Kütle. Bir cisimdeki maddenin niceliği, eylemsizlik ya da ivmeye direnci. Kuvark. Güçlü kuvvetten etkilenen yüklü temel parçacık. Proton ve nötronlardan her biri 3 kuvark taşır. M. Manyetik alan. Manyetik kuvvetleri doğuran ve şimdi elektrik alanı ile birlikte elektromanyetik alanda ele alınan alan. Mikrodalga zemin ışıması. Evrenin en sıcak ilk evrelerinden gelen ışıma, şimdi öyle kırmızıya kaymıştır ki ışık olarak değil, mikrodalgalar olarak algılanır. Mutlak sıfır. Maddenin ısı enerjisinin sıfır olduğu en düşük sıcaklık. N. Nötrino. Çok hafif, belki de kütlesiz temel madde parçacığı. Yalnızca zayıf kuvvet ve kütlesel çekim kuvvetinden etkilenir. nötron yıldızı. Nötronlar arasındaki dışlama ilkesi itimiyle ayakta duran bir soğuk yıldız. Nötron, protona benzeyen yüksüz ve çoğu atomların çekirdeğindeki parçacıkların yarısını oluşturan parçacık. O, Occam'ın tıraş bıçağı. Altın makas. Occam, adcı nominalist akımın savunucusu olan bir 13. yüzyıl İngiliz feylesofudur. Olay ufku, bir kara deliğin sınırı. Olay, uzay zamanda zamanı ve konumu ile belirlenen bir nokta. Oylum, hacim. Ö, öngörü. Kestirim, tahmin, bir şeyin olacağını önceden bilebilmek. Öte yer, olayın ışık konilerinin dışı. Özek, merkez, özel görelilik kuramı. Einstein'ın hızları ne olursa olsun, özgürce devinen her gözlemci için bilim yasalarının aynı olacağı düşüncesine dayanan kuramı. P, paradoks, çelişki, aykırılık, tutmazlık. Parçacık hızlandırıcısı. Elektromıknatıslar kullanarak devinen yüklü parçacıkların enerjilerini artırarak hızlarını yükselten makina. Planck'ın tanecik ilkesi. Işık ya da herhangi klasik bir dalga, enerjisi frekansı ile orantılı tanecikler halinde yayınlanabilir ya da soğurulabilir düşüncesi. Pozitron, elektronun artı yüklü karşı parçacığı. Proton, artı yüklü ve çoğu atomların çekirdeğindeki parçacıkların yarısını oluşturan parçacık. R, radar. Radyo dalgaları darbesi kullanarak nesnelerin konumunu saptayan aygıt. Renk yelpazesi. Örneğin bir elektromanyetik dalganın bileşke frekanslarına ayrılması. S, samanyolu. Dünyamızdan da gözleyebildiğimiz evrende bize yakın bir yıldızlar kümesi. Sanal zaman. Sanal sayılarla ölçülen zaman. Sarmal, spiral biçiminde. Sezilgen parçacık. Gerçek olmayan fakat varlığı sezilebilen zimni parçacık. Sezyum, bir element. Sığınık, mülteci. Spektrum, renk yelpazesi. Stadyum, yaklaşık 190 metreye karşılık çok eski bir uzunluk birimi. Statik, devinimsiz, hareketsiz, sabit, değişmeyen. Süper soğutulmuş, donma derecesinin altında, dondurmadan soğutulmuş. T, tanecik mekaniği, kuantum mekaniği. Tanıt, delil, delil ile ispat. Temel parçacık, bölünmeyen parçacık. U, uydu, noktaları, olayları tanımlayan dört boyutlu uzay. Y, yer çekimi, yer küreğin kütlesel çekim kuvveti. Yetkin, mükemmel, yıldız kümesi, birlikte devinen yıldızlar topluluğu, sistem. Z, zaman oku, dört temel kuvvetten kısa menzilli ve ikinci en zayıf olanı. Kuvvet taşıyan parçacıklar dışında her madde parçacığını etkiler. Kitap sonu.